Kasım 2018'den beri yaptığımız Feminist Mekanda Cuma buluşmalarını artık podcast olarak dinleyebilirsiniz. Rümeysa Çamdereli ve Zehra Keleş'in Kategorilerden Taşmak, Duvarlarda Gedik Açmak, bugünün Türkiye'sinde Müslüman Feministler başlıklı kaydını ilginize sunuyoruz. İyi dinlemeler.
En başta kadınlaşıkta karşı Müslümanlar inisiyatifinde ilk aktivizm, yani bu anlamdaki aktivizmle başlayan Müslüman Feminist aktivizmde denilecek şeye. Ondan öncesinde Feminist Kadın çevresinde örgütlüydüm. Bir dönem eş zamanlı olduğu da oldu. Sonrasında Reçel Bloğu kuran kişilerin arasında olma şansına eriştim. Şimdi de Havle Kadın Derneği'ni birlikte kurduk. Bunlara dair biraz konuşacağım kendi sunumum içerisinde. Yani kendimi böyle, yani bu bağlamda böyle anlatmak gibi bir şey olmuş orada. Şimdi kendimize ne dediğimizle başlamakla aslında düşündüğüm şey çerçeve. Çünkü yani çok fazla farklı isimlendirme var. Hem akademik çevrelerde farklı isimlendirmeler var. Hem bizim kendimize dediğimiz hem de farklı kuşakların kendine dediği şeyler arasında farklılaşmalar oluyor. Biz kendimize mesela Havle'yi kurduğumuz esnada Müslüman feminist kadınlar olarak nitelendiriyorduk. Bu şekilde hem aslında bu böyle, yani kendimize böyle dediğimizi fark ettik zaman içerisinde ve ayrıca bir isim koyma çabamız olmadı. Hem de yani Müslüman, hem kendini belirli ortamlarda ve belirli alanlarda Müslüman olarak tanımlayan ve kendi kamusal alanda bu anlamda bir aktivizm bir parçası gören, başka alanlarda da çalışmalar yapan, hem de bir yandan feminist olan ve bu ikisini bir arada barındıran ve bu ikisi üzerinden aktivizm yürüten kadınlar olduğunu düşünüyoruz. O anlamda İslami feminist meselesi mesela bana ve bizim aradığımızda tartışmalarımızda da bir şey geliyor, garip duyuluyor. Çünkü bir versiyonu hissi oluyor. Yani bir feminizm var, bir de İslami'si var gibi. O kısımda İslam feminist şeyle mesafeli olduğumuzu sıkça konuşuyoruz. Ama bu böyle acayip adı konmuş ve herkes kendi şunu söylüyor denebilecek bir şey değil. Ben var olan durumlar üzerinden söylüyorum. Zaten bu böyle bir akademik bir şeyin de karşıtı değil ama şu anki tartışmalarımızın karşıtı olduğunu düşündüğüm bir isimlendirme. İslamcı feminist hiç değiliz ama yani o konuda herkes çok net. Yani çünkü yani bu hali hazırdaki içinde olduğumuz mesele tam olarak İslamcılığın reddi ve dışında kalma sayesinde olabilmiş bir şey olarak konuşuyoruz. Çünkü Türkiye'deki İslamcı hareket 90'lardan beri büyüyen ve şu an kendini muhafazakar bir harekete doğru dönüştüren bu şey içerisinde muhakkak bir kamusallaşma, aktivizme ve kamusal alana çıkış üzerine bir şeyi var. Bu İslamcı hareketin bu kadınların dışarı çıkması ve bizim gibi kadınların dışarı çıkmasına vesile olduğu ve bu anlamda Müslümanlık denen şeyin daha siyasetle de birlikte anılmasına vesile olduğu bir noktası var ama buradaki İslamcıların hepsinin ve ana karakterlerin ve aslında genel ana tahayyüllerin ve tartışmaların erkek tartışmaları olduğunda da bir eleştiri var aslında meselenin içerisinde. Müslüman feministlerin çıkış noktasında o anlamda İslamcı feminist olarak anılmak bizim hiç istemediğimiz tek isimlendirme olabilir bu isimlendirme arasında. Onun dışında dindar feminist diyenler var, mütedeyyin feminist diyenler var. Bir de bir diğer sevmediğimiz şey de başörtülü feminist denmesi. Bugün yine ikimiz de başörtülü denk gelmiş olacağız ama şu an örgütlenmelerimiz içerisinde bu zaten son dönem tartışmalardan da bir şey. Kendini bu anlamda başörtülü olan ya da olmayan Müslüman feminist, Müslüman kadınlar, kendi Müslüman olarak tanımlayan başörtülü olan veya olmayan kadınların içerisinde barınabildiği, bulunabildiği, farklı tartışmalar yürütebildiği platformlar olduğunu düşünüyoruz. Böyle de devam ediyoruz. Ve bu tartışmalar açısından da yani ne değiliz, neyiz gibi şeyler de son noktada bütün bu değillemeler ve bütün bir içinde hissetme, içinde hissetmemelerle birlikte kendimize Müslüman feminist dediğimize karar verdik ve böyle diyoruz bir süredir. Buradaki en büyük şey biz değil miyiz oluyor en büyük tepki. Hani başka insanlara Müslüman olmamakla suçlama gibi. Ama açıkçası yani ne bileyim birçok farklı şey var burada. Birçok insanın aklına farklı şeyler de gelecektir ama yani biz böyle bir şeyden değil kendimizi nasıl tanımlıyorsak öyle söylediğimiz bir şey. Yani ona da dair bir savunmaya da girmenin taraftarı değilim ama bir yandan da o tepkiye de yani sonuçta birçok bagajımız var bu mesele içerisinde. İslamcılıkla kurduğumuz bir ilişki var. Başka işte Müslüman, kendi Müslüman demekle kurduğumuz bazı ilişkiler var. Ve kurulan böyle ilişkiler var. Bunların hepsinin bagajını da üstümüze çok taşımak istemiyoruz açıkçası ama bu da ya ben de mesela sahne sanatları dindar kadınlar üzerine çalışıyorum. Ki dindar yazmak zorunda kaldım çünkü Müslüman yazamıyorum. Akademik şeyde kabul edilmiyor bu terminoloji. Herkese soruyorum kendinizi nasıl tanımlıyorsunuz diye. Ben Müslümanım diyor. Peki dinler tanımlar mısınız? Tabii olabilir diyorlar mesela. Hani kendini öyle tanımlamamasına rağmen o insana öyle demek konusunda bir ısrar etmemek taraftarıyız biz. O yüzden böyle tanımlıyoruz. Ama bu yeni bir şey. Yani bu Müslüman feminist demek ve bu insan gruplarından bahsetmeye başlamak ve yapılardan bahsediyor olmak aslında yeni bir şey Türkiye özelinde. Çünkü Zehra biraz daha detaylı bir şekilde anlatacak. Burada aslında biz 3 kuşaktan bahsediyoruz. Müslüman kadın hareketinin parçası olan. Yani bir hareket denebilir mi? Emin değilim. O adlandırmayı da zaten sonrasında belki tartışma bölümünde de konuşuyor olabiliriz. Ama Müslüman kadınların bir araya gelerek bir şeyler yaptığı ve belirli aktivizm alanlarının içerisinde bulunduğu. Aslında farklı kuşaklar söz konusu ve bu ilk iki kuşak, yani ilk kuşak oldukça muhafazakarken, İkinci kuşak görece daha radikal söylemleri de barındırdı ama muhafazakarlık ilişkisini ve mesafesini tam olarak kuramamış ve kendine feminist de demeyen bir kuşakken, biz üçüncü kuşak olarak kendimizi adlandırıyoruz bunların içerisinde. Belki daha farklı şeyler de vardır ama bu bizim adlandırmamız çünkü çok çalışılmış da bir alanda değil. Bu yeni kuşakta da kendi feminist deme yeni bir jest olarak ortaya çıkmış bir şey. Ve bizim vesilemizde de belki üst kuşağımızda da bize feminist derseniz de bir şey demeyiz noktasına geldi. Ama genel olarak kendi feminist deme ve feminist aktivizmin içinde, feminist hareketin içerisinde kendini konumlandırma yeni bir şey olarak deneyimliyoruz. Ve bunun haricinde de şimdiye kadar bir tecrübe duymadık. O anlamda da hareket içerisinde yani daha önceki hareketler, yani daha önceki kuşaklar şimdiki arasındaki en temel farkın onların belki Müslüman kadın hareketi denebilecekken ve başörtüsü hareketiyle de oldukça özdeş bir şekilde kurulabilecekken şu anki şeye Müslüman feminist hareketlerinin daha doğru olduğunu düşünüyoruz. Yani kendi yaptığımız tartışmalarda da böyle bir noktaya çıkıyoruz. Böyle bir çıkışla hem Müslüman camiadan hem de feminist camiadan farklı ve büyük oranda da negatif tepkiler aldık. En yakın zamandaki tepkiler işte bu Havle Kadın Derneği'nin kurulmasına dair bir sivil sayfa bir yazı çıkmıştı. Onun paylaşımının ardından oldu mesela. Müslüman cenahtan böyle en muhafazakar dünyadan böyle garip garip linç mesajları alırken aynı şeyin tam tersini işte bunlar da zaten dini anlamıyorlar diye öbür taraftan işte ne zannediyorlarsa artık yaşadıkları dinle falan filan işte ya da bir taraf diyor ki başlarını açsınlar öyle devam etsinler ki hepimiz başörtülü değiliz diyoruz vesaire. Öbür tarafta da işte bunlar da dini yanlış anlıyorlar, feminizme din bağdaşmaz deniyor ve bize herkes karşı olmuş oluyor sürecin sonunda. O yalnızlık hissini aslında bir nebze böyle yani feminist hareketin içerisinde hissediyoruz biz kendimizi diyerek sürekli aşıyoruz. Çünkü gerçekten öyle hissediyoruz. Bir şeyin parçası olarak hissediyoruz. Bir şeye katkı sunmak üzere bulunduğumuzu sürekli konuşuyoruz. Bu da yeni bir tartışma bence. Biz diye bahsettim sürekli. O biz denen şeyden kimlerden bahsediyoruz aslında şeyinde. Burada tabii hem kendi feministin hem demeyen grupları bir arada bulundurmak durumundayım. Liste yapmak adına ama burada sonuçta birbirini besleyen şeyler var. Bir tek kadınlar camiler değil burada aklamışım listeyi koyarken. Başkent Kadın Platformu Ankara'da kurulan işte Hidayet Tutsal'ın en görünür ve bilinir ismi olduğu ve şu an aslında son dönemlerde daha muhafazakar bir duruma savrulduğunu kendi platform temsilcilerinden de duyduğumuz ve yakın zamanda içeride de öyle bir yazı yayınlamıştık. Bir platform. Ama geçmiş dönemde ve hani bizim şimdi yani bu mesele nereden geliyor, nereden başlıyor diye bakmaya çalıştığımız noktada ilk gördüğümüz isimler orası oluyor. Çünkü hem yeni yani Müslüman kadın kimliğine dair yenilik tartışmaları yapan bir ekip hem bunu farklı gruplarla da farklı bakış açıları olan farklı arka planlardan gelen gruplarla da bir arada çalışmaya ve tartışmaya dair pratikleri olan bir grup. Ama tabii onların da dediğim gibi bu özellikle bu başörtüsü yasağı sürekli muhabbetin arasında geçmek durumunda kalıyor. Çünkü gerçekten o dönemlerde başörtüsü yasağının söz konusu olduğu dönemlerde bunun haricinde bir şey konuşmak işte davayı ihanet, davayı bölmek gibi algılandığı için genelde bu kadınlar da zaten bunların mağduru da olan kadınlar olarak, başörtüsü yasağının mağduru da olan kadınlar olarak hem bu mağduriyetleriyle mücadele etme aşamasında hem de bu kol kırılıp yen içinde kalması meselesiyle de daha fazla uğraşamadıkları için aslında meseleyi daha az radikal tartışabildiklerini düşünüyoruz buradan bakıldığında. Yani Hidayet Tüksal buradaki isimlerden, bu platformun temsil ettiği dönemde Konca Kuruş gibi bir isim de var aslında oldukça radikal çıkışlarıyla bizim şimdi okuyup şimdi anladığımız ve şimdi tartışmaya tekrar başladığımız bir isim olarak. Ondan sonrasında bir görece bir kopukluk olduğu söylenebilir. İstanbul'da kurulan şeyler üzerinden bakıldığında da ilk karşımıza çıkan şey, umarım daha başkaları da vardır ama bizim hani en azından kendi bildiğimiz şeyler arasında, Kadın Eşitliğe Karşı Müslümanlar İnisiyatifi 2013 yılında kurulmuştuk. Sonrasında bu inisiyatif başta bir karma bir inisiyatif gibi kurulmaya başlandı. Yani öyle olması istendi. Yani öyle bir tartışmayla başlamıştık daha doğrusu. Kadına şiddet meselesine dair var olan söylemleri destekleyecek, güçlendirecek ve daha dini argümanlarla kendine kaynak bulacak bir inisiyatif mümkün olabilir mi? Bu nasıl bir katkı sağlayabilir gündeme diye bir tartışma vardı. Orada da zaman içerisinde benim de ilk bu alana girdiğim inisiyatif burası. O anlamda oranın da en baştaki argümanları, en baştaki meseleye bakışlarındaki şeyle son noktada geldiği şey, nokta çok farklılaştı. Ve daha radikalleşti diyebilirim. İlk başta dediğim gibi karma bir örgüt olmaya çalışırken, erkekleri dahil etmeye çalışırken, son geldiği noktada feminist örgüt olarak tanımlayan bir yer. Şu an aktif olarak devam etmiyoruz çalışmalara. Yani kendi motivasyonlarımı gözden geçirme aşamasında. Reçel Blok 2014 yılında kurulmuş bir kurduğumuz bir blok. Orada da bunlar hep farklı insanlar. Biz diye bahsettiğim için ne dediğimi bilmiyormuşum gibi hissediyorum aralarda ama başka insanlar ama birbirini tanıyan insanlar bunlar büyük oranda. O açıdan şey değil yani birbirinden tamamen yabancı kurum yapılar değil. Yani Başkent Kadın Platformu ayrı bir yapı ama bunun dışındaki her şey aslında yapı. Çok birbirini tanıyan ve bilen kadınlar tarafından büyük oranda kurulan şeyler. Reçel Blok işte 2014 yılında kurulduğundan beri farklı, biz orayı şey diye kurmuştuk aslında, hani belirli aktivizm alanlarında bir araya geliyoruz, Kadın Eşitliği Karşı Müslümanlar İnisiyatifi de o zaman bir zeminiydi bu meseleyle ilgili. Bu bir araya gelmelerimizden bunun haricinde de engel olan bazı gündelik meselelerimiz de var. Aynı zamanda işte beş harfler gibi bir blok var ortada, onu da okuyoruz vesaire. Ama kendi özgün hikayelerimizi bir şekilde bir platform kurarak, online bir platform kurarak daha rahat bir şekilde, daha altına işte KŞK ve izası atmak için haftalarca tartışmak yerine mesela kendi meselemizi tek başımıza ve biz olarak bir şeyler yazsak ve daha çabuk tartışsak ve daha çabuk konuşsak ve daha apolitik gören gündelik alana dair de bir şeyler konuşsak gibi dertlerimiz vardı. O vesileyle konuştuk Reçel'de. Reçel hala yayın hayatını devam ediyor. Umarım öyle de devam eder. Orası bir arşiv gibi çünkü şu an bizim için. Hani neleri tartışmıştık, neleri konuşmuştuk, neler yapmıştık diye her seferinde geri dönüp işte bu konuşuldu mu diye sorulduğunda biz de oraya Google'a yazıyoruz. Yani siz bunları konuştunuz mu diye bakıyoruz, Reçel'e yazıyoruz falan. Öyle bir güzelliği var yani, o büyük bir olanak bence bizim gibi hani çalışma yapan bir insan grubu içinde. Sonra onun arasında işte Kadınlar Camilerde kampanyası var. Kadınlar Camilerde kampanyasında hani KŞK ve kendisi en son noktada feminist diyen bir örgüt, feminist kadınlarda oluşan bir örgüt. Reçel Blok kendisine feminist bir blok demedi uzun zamandır. Hala da öyle bir şey yok. Yani aslında hala öyle. Editörler arasında kendi feminist diyen ve demeyen insanlar var. O yüzden de antifeminist olmadığı sürece her metniye inleyen ama ayrıca bir feminist aktivizm derdi de olmayan bir blok. Yani o anlamda belirli anlarda insanın tedirgin edecek netinlerde olduğu söz konusu ama bu bizi yansıtıyordu. Yani bizim o esnada ortaya çıkartmaya çalıştığımız hareketin nereden kaynaklanan, hangi tartışmaları yaptığını anlatan bir bloktu. Hala öyle. O yüzden o çeşitlilik de bizi bir şekilde kendi gerçekliğimizden kopmamızı sağlayan bir şey haline geliyor. Öyle bir misyonu var bence hala. O yüzden öyle koruduğumuzu düşünüyorum. Kadınlar camilerde de tam buna benzer bir şeydi. Çünkü cami meselesi aslında bütün Müslüman olarak kendini tanıyan ve kamusal alanda bunu icra eden kadınların meselesi olan bir şeydi. Ve cami meselesinde bunu feminist etkilerle konuşmanın kendisinin de bir karşılığının olduğu ama bir yandan da çok temel bazı ihtiyaçlarının söz konusu olduğu ve bu konuda da her türlü ideolojiden kadının bir araya gelebileceğini düşünmüştük. İşte yani tuvalet kötü, abdesthane kötü, camilerin kadın kısımları karanlık ve pis. Yani bu konuda bütün kadınlar herhalde bir araya gelebilir diye düşünmüştük. Gerçekten öyle olmuştu başlangıçta. Ta ki bizi erkeklerle namaz kılmak mı istiyorsunuz diye suçlayana kadar onlar. Yani bir haberimizden sonra ama yani başta öyle bir misyondan ötürü kendini öyle konumlandırmadı. Hala da tam olarak o şekilde konumlandırmıyor. Ve daha başka bir grup. Ben de şu an içerisinde değilim kampanyanın ama kurucularından biri olarak hani o böyle bir motivasyonu ve bu şeyin aslında akışın içerisinde kurulduğunu söyleyebilirim. Havre Kadın Derneği de tüm bunların içerisinde birazcık işte bu sürdürülebilirlik ve yani bir başladığımızın sonunu görmek konusunda yaşadığımız dertlerle ilgili bir şeydi Havle Kadın Derneği kurma sürecimiz. Hali hazırda aktivist bu KŞKM, Reçel, şey gibi Kadınlar Camilerde gibi platformlarda bir şeyler yapmış ya da Emek Adalet platformu, Karma bir platform ama hani orada da var olan kadınlardan kurulan bir şey oldu Havle Kadın Derneği. Oralarda aktivist çalışmalar yapmış ve oralardan bir derneğin üyesi olmaya aday olacak insanlar. Biraz öyle bir tarafı var yani, o yüzden derneği öyle bir şey yapmak gibi değil de hani bir kurumsal kimliğe ihtiyacımız olduğunu düşündük. Hem bir mekana ihtiyacımız vardı, hem bir finansal sürdürülebilirlik derdimiz vardı, hem bu meseleyi gönüllü olarak sürdürmekte çok zorlanıyorduk hepimiz. Ve bunu istihdam için de önemli bir karşılığı olduğunu düşündük kendi aramızda ve böyle bir şey kurduk. Halen'in umuyorum ki ilerleyen dönemlerde bir çatı kurumu olmasını konuşuyoruz ve tartışıyoruz şu an. Bundan sonra gerçekleştirilecek farklı çalışmalar ve farklı tartışmalar ve farklı etkinlikler için bir kurumsal kimlik olan ve kişilerin gelip burada bunun vesilesiyle kendi yapmak istedikleri şeyleri yapmaları için alan sağlayan bir yer olmasını umut ediyoruz Havle'nin de. Çok yeni, 2017'de kuruldu, 2017 Ekim'de. O zaman neredeyse evrak işleriyle uğraşıyoruz. Yani daha yeni etkinlik yapmaya başlayabildik. İşte Ramazan'da yani bu iki hafta sonra bir iftarımız olmasını umut ediyoruz, organize edebilirsek. Havle Kadın Derneği'nin adı da Hidayet Tutsal'ın bir sözünden geliyor aslında. Temel motivasyonumuz oydu en azından. Bir gün işte bir konuşma daha Havle'nin Kızları diye bir dernek kuracaklar genç kadınlar ve ben de işte gideceğim onların çalışmalarına destek olacağım gibilerinden. Havle de peygamberin zamanında yaşamış çok güçlü bir kadın. İşte peygamberin boşanmasıyla ilgili bir meseleyle ilgili böyle net bir karşı çıkışı olan ve bu anlamda da şeyde İslam tarihinde adı anılan bir kadın. O yüzden de hem de kuvvet anlamına geliyor. Bir de La Havle diye güzel bir slogan şansımız var. Hepsini birleşince böyle iyi bir dernek ismi olduğunu düşünüp böyle koyduk. Yani zaman içerisinde değişen ihtiyaçlarımıza göre, değişen süreçlerimize göre yeni yapılara ihtiyaç duydukça böyle bir şey yapmaya devam ettik. Yani bu anlamda ne gerek var sorusuna da birçok farklı konuşmada maruz kaldığım için onu ayrıca bir slaytlaştırmak istedim. Var olan feminist hareketi ve değer verdiğimiz ve içerisinde hissettiğimiz feminist hareketi kendi arka planlarımız ve kendi birikimimiz ve kendi muhtemel katkılarımızla güçlendirmek yönünde bir şey, jest aldığımızı düşünüyoruz. Feminizmi Türkiye toplumundaki bu gittikçe artan mesafeye ve yabancılaşmaya rağmen ana akımı aştırmak için acaba bizim var olan pozisyonumuzun da bir katkısı olur mu diye soruyoruz. Ve bu anlamda dini argüman, yani kadın güçlenmesindeki en temel meselelerden bir tanesi olarak her toplantıda geçen dini işte meseleler ve dini ön yargılar vesaire meselelere içeriden bir cevap oluşturmak, acaba bu meseleye dair bir güçlendirici bir katkısı olur mu şeyimiz var. Ama burada bu paragrafı koymamın nedeni de oydu. Reçel'de yazdığım, benim 8 Mart'la ilgili, geçen seneki 8 Mart'la ilgili yazdığım bir yazıdan kısım bu. Orada çünkü nasıl Müslüman feminist dediğimi kendime, neden feminist dediğimi ve neden Müslüman feminist dediğimi anlattığım bir yazıydı orada. Oradan özellikle almak istedim. Çünkü buradaki özellikle son kuşak feministlerim ve benim de kendi içimde, yani bir ilahiyatçı değilim. Dine dair fıkhi bir şeyim yok. Yani böyle bir titrim yok. Ya da benim dinle ilgili yapılan bütün şeylere, olumsuz meselelere vereceğim sonsuz ve doğru cevaplarım yok. Ama kendime dair bir yakınlığım var ve inanıyorum ve bunun üzerinden bir şey kuruyorum. O anlamda İslam'a dair söylenen bütün olumsuz şeyleri cevabını vermekle yükümlü hissetmiyorum kendimi. Ama kendime verdiğim cevapları sizinle paylaşabilirim gibi bir içeriği vardı. Hep o pozisyonda kalmaya çalışıyoruz biz de bu arada. Dernek içerisinde bile tartışırken, herkes bize var olan bir dini dayatırken biz de başka bir dine başkalarına dayatmak istemediğimizi konuşuyoruz sürekli. Ama kadınları mağdur eden birçok argümanda ortada dolanırken o argümanları çürütmek, o argümanların alternatiflerini üretmek ve bu anlamda da kadınları güçlendirmek gibi bir derdimiz var. geçerdeki yazılara referans vermemin nedeni, dediğim gibi biraz önce, biraz daha böyle arşiv niteliğinde olması reçelin. Onu çok seviyorum çünkü bir de sürekli bu biz diye konuşma şansını bana veren şeylerden bir tanesi oluyor konuşmalarda. Çünkü gerçekten bir böyle bir 500'ün üstünde bir içerik var orada ve bunun 300'ü kurduk yazarlardan. Hani ortak insanlar olsa bir 250 kadından falan bahsediyoruz burada hikayelerini anlatan. Ben aynı zamanda profesyonel olarak işte sivil toplumcuyum. Yani orada izleme faaliyetleri falan yapıyorum. Orada Nevşehir'de bir izleme faaliyetinde müftülükle görüşmeye gitmiştik erken yaş devriklerle ilgili. Birden konu Hidayet Tüksal'a geldi. Ve ondan bahsederken işte ondan onun gibi düşünen kaç kişi var ki? Bir, iki işte onlar da delinin teki falan dedi müftü suratıma bakarak. O yüzden hani o 250, o 300 işte dernek falan bunlar değerli şeyler benim kendi hikayemde de. O yüzden hani böyle şeyim var. Sayılarla ilişkin biraz öyle. Biz diyebilmek çok değerli hissettiriyor. Reçel'in de öyle bir şansı var. O anlamda bu toplumsal cinsiyet eşitliği meselesinde mesela böyle yazılar yayınlamıştık. Oyuncak süpürgeler pembe olur, oyuncak kahramanlarsa erkek olur, çocuk yanında ara falan gibi uzun başlıklı bir yazı vardı mesela. Bu yazı yayınladığınızda çok şaşkınlıkla karşılanmıştım belirli çevrelerden. Çünkü işte toplumsal cinsiyet eşitliğini de arada konuşuyorlar diye. Biz ama zaten bir süredir aslında bu işin içerisinde olan bunu konuşan insanlardık ama bir yandan da herkesin meselesi olan bir şey olan bir şeyi konuşmak konusunda mesela daha nasıl diyeyim enerjimizi ona daha az harcadığımız için belki de bu kadar görünür olmadı. Çünkü biz şey gibi düşünüyoruz. Herkesin konuştuğu konularda konuşan ve halihazırda büyük birikimleri olan önemli kuruluşlar, önemli yapılar, önemli tartışmalar, önemli metinler var. Biz kendimiz ne özgün olarak koyabiliriz bu tartışmanın içerisine? Yani herkesin bildiği bazı tartışmaları derinleştirmek söz konusu olacaksa onlara o toplara girmeyi daha çok tercih ediyoruz büyük oranda. Ama böyle konularda da reçel işte o anlamda çok güzel bir şey. Yani kendimiz yapılarda belki bu kadar böyle basit görülebilecek bir yazı yayınlamazdık ama bu kadar basit bir yazı bile reçelde yayınlanması vesilesiyle gündem olmuştu mesela. Çünkü hani hepi topu kadın işte kız çocuk rüyanı, erkek çocuk rüyanı falandan bahsediyor yani. Yani başarılı Türk kadınlar sigara içmesinin meselesine dair bir sonrakinde de bir slide var. İşte kadın kahkahayla ilgili meselede şey olmuştum ben mesela. Başörtülü bu şey kendi kahkaha atma hikayemi çok çağrıştırmıştı bana. Çünkü ben kahkaha atmayan bir kadındım. Yani kadınlığa uymadığını, başörtülü bir kadına yakışmadığını. Hatta işte sigara vesaire konularında da öyle düşünen bir insandım. Feminizmle büyük oranda tanışana kadar. Ve ilk kahkaha atışımı böyle bir ay savaşçısına dönüşme falan diye. O çok hoşuma gitti. Ya. Geriye dönüp tekrar baktığımda çok kendimle, kendi küçüklüğümle karşılaştım. Çok hoşuma gitti. 5 sene olmuş çünkü yazılı. Yani yazıyı güzel hissettirdi. Ama şey var, bir yandan işte bu başörtülü bacı meselesini o zamandan bile eleştirdiğimiz bir şeymiş ama mesela bir yerde de kendimi nasıl bu kahkaha tartışmalarındaki meselelerde içinde hissetmediğimi fark ettiğim şeyi yazmışım mesela. Evet hepimiz iffetsiziz, önümüze gelenle sevişiyoruz, sana ne diye bütün feministler adına yazılan bir metinde kendimi nasıl hissetmediğimi ve hani orada olmak istediğimi ama olamadığımı yazmıştım mesela orada da. Çünkü şey var, hepimiz değil yani o. Bir kısmım oluyor ve bunun sonuna kadar arkasındayım. Ama ben öyle hissetmiyorsam da ben onun içerisinde olamaz mıyım? Yani o feminizme hep onun arayışıyla başlayan bir şeymiş. O yazıyı görünce de kendi adıma şey oldu. Genellemeler işte üzerine konuşmuşum o yani yazıda da. İşte genellemelerin özneleri nesneleri kim olursa olsun sakattır gibi bir şey yazmışım. O yüzden biz derken nasıl bir bizden bahsediyoruz? Biz derken kimi kastediyoruz? Ve ben neden o bizin içinde yokum üzerine bir şeyler yazmışım. O da güzel bir şey oldu. Kendi adıma da bir hatırlama olmuş oldu. Ve bugününe çok uyduğunu düşünüyorum bugün tartışmamıza da. Sonra bu sigara meselesinde mesela tekrar ele aldığımız esnada bu başörtülü kadınların sigara meselesinde mesela bu yazı gelmişti. Bu da çok hani böyle başörtülü derken kastedilenin daha işte modern, orta sınıf ve kentli kadın olmasına dair bir aslında bence şeydi, anti bir şeydi. Çünkü işte köydeki anneannesinden bahsediyordu. Sigara içişi ve oradaki gücünden bahseden bir yazıydı. O da bana şey geliyor yani tekrar okuduğumda bu anlamda önemli bir cevaptı aslında ve doğrudan başörtülü kadınlara dair söylenen bir sözdü. Ya da tekrar işte bu yazıda bir kolda birkaç karpuz taşıma meselesi ve annelik meselesi. Başka oturumlarda da bir konuşmalar yaparken işte siz işte feminist olamazsınız çünkü evleniyorsunuz, çocuk doğuruyorsunuz vesaire gibi şeylerle de karşılaştığınız o çok oldu. Kendi adıma da oldu. Ve burada mesela Reçel'de böyle bir yazıyı hala yayınlayabilmek yine bu anlamda değerli bence. Çünkü aslında çok ana akım ve şey olabilecek bir yazı. İşte çalışan bir kadın ve hepsini bir arada yapmak istiyor ama toplumdan negatif şeyler dinliyor. Çok anlaşılabilir bir hikaye. Ama mesela bunu biz Reçel'de yayınladığımızda bambaşka tepkiler alıyor. Yani böyle bir yazının yayınlanmış olması.
Şimdi başlamak isterim yine duygulardan. Hem teorimize hem pratiğimize silmiş ama itibar görmemiş duygularımızın politik anlamını çok önemsiyorum. Yani politika üzerinde kurucu bir rol olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden sık sık duygulara yer vereceğim, refer edeceğim sunumda. İşte SFK şöyle bir şey yayınladı ve çok canımız sıkıldı falan gibi. Şimdi yine aynı noktadan başlamak istiyorum duygulardan. Şimdi semavi dinlerden herhangi birine iman eden, bir kadın olarak ikincileştirildiğini farkına varan, fakat bu sorgulamasını, itirazlarını yine din içerisinde kalarak, her şeye rağmen din içerisinde kalarak yapmayı tercih eden hemen hemen her kadının ortaklaşabileceği iki duygudan bahsediyor Kadınların İncili'de Stanton. Giriş bölümünde çok güzel bunu özetler. Yani bu meseleye ilgisi olanlar okumasını çok isterim. Şüphe ve korku. Yani 19. yüzyılın ta başında Amerikalı Hristiyanların yazdığı şeylerde, hem 28 Şubat sürecinde hem AKP Türkiye'sinde iman dairesinde feminist itirazları olan bizlerin kendimizi bulabilmesi tam da bu duygudaşlık sayesinde mümkün oluyor. Nedir bu şüphe ve korku? Yani belki direkt bu common sense bir şekilde ne olduğunu anlayabilmiştir birçok arkadaş. Bir yandan benim iman ettiğim adil olan Tanrı böyle bir düzen murad etmiş olamaz gibi bir şüphe var aklımızda. Yani hani bize çokça sorulan sorular var ya, hani şu konuda ne düşünüyorsunuz, bu bir çelişki değil mi falan. Hani biz de gayet net görüyoruz. Böyle pür farklı çelişkilerden soyutlanmış bir şeye iman etmediğimizin çok farkındayız. Öyle bir şeye dayanmadığımızın, refer etmediğimizin. Bir şeyleri sorguluyoruz, bir şeyleri yıkıyoruz, onun yenisini koyuyoruz falan tartışmalarımızda ve bu şekilde acaba Tanrı'yı incitiyor muyum korkusu da oluyor hepimizde. Yani hala onun koyduğu sınırları ihlal ediyor muyum korkusu bir taraflarımızda var. Hani bu korkunun böyle pekişmesinde, yayılmasında dini bilgiyi elinde tutan erkeklerin rolünü tabii ki tartışıyoruz. Fakat en azından hepimiz hala iman dairesinde kalmak için çabaladığımız için tabii ki bu korkuyu biraz kendimizde besliyoruz. İki birbirini kışkırtan duygunun geriliminde biz kaynaklarımızı yeniden okuyoruz. Ve bu yeniden okumalar sonucunda hem Hristiyan kadına, yani bütün o iman dairesi dediğim şeyle kalmaya çalışan kadınlar çok temel bir ayrıma varmışlar. Hristiyan kadınlar diyorlar ki kurumsallaşmış dinle benim Tanrı'nın, benim iman ettiğim Tanrı'nın tahrip edilmemiş buyur arası bir çok temel bir fark vardır diyor. Biz de şuna iman ediyoruz. Amine ve Dut şeriat ve fıkıh arasındaki ayrım diye teorize eder. Şeriat deyince hani üpermeye gerek yok. Şey demek istiyor. Yani vahiy ve gayet yanılabilir erkekler eliyle onun yorumlanmış hali arasında ciddi bir fark vardır diyor. Dolayısıyla şöyle bir, aslında bu yani sadece analitik olarak yapılmış bir ayrım değil, aynı zamanda politik bir ayrıma da işaret. İnananların kardeşliği bir idealdir, tıpkı kız kardeşliği gibi bir idealdir. Gerçekliğimiz ise Tanrı ile aramıza girmiş ve eşitsizliği kendi menfaatini esas alarak kurmuş erkek egemenliğidir. Bizim mücadelemizin esasını genelde bu oluşturuyor. Fakat her kuşak tabii ki kendi koşullarına göre o çekirdeğe bir kabuk giydirmiş. Bizim, benim kendi adıma konuşayım, biz demeyeyim. Görece yeni, genç bir üçüncü kuşak, Müslüman feminist olarak bizi ikinci kuşaktan ayıran o kendimize has koşullarımızla ilgili birkaç önemli bulduğum nokta var. Onları şimdi paylaşacağım sizinle. Şimdi biz başörtüsü yasayla yaşamıyoruz ama yasanın hafızasıyla ve yani en önemlisi başörtüsünün kendisiyle yaşamaya devam ediyoruz. Ve ikinci kuşağın bütün bu özneleşme, politikleşme sürecini başörtüsüyle kamusal alana katılım meselesi çok esasen belirlemişti. Burada mesela bir iade-i itibar görüyorsunuz, aslında bir yandan da bize nasıl patolojik olarak aktarıldığını görüyorsunuz bu yasanın. 95'te hemşirelik fakültesinden birincilikle mezun olmuş fakat başörtülü olduğu için ödülü teslim edilmemiş, hatta törene dahi alınmamış ve ödülü ikinci olan başörtüsüz olan öğrenciye teslim edilirken sahneye atlamış, şeyi töreni protesto etmiş kadının tartaklanması. Meşhur bir karedir bizim için. Sağda da aynı kadın tam 22 yıl sonra kovulduğu, dövüldüğü okuluna ödülünü bizzat rektörün elinden almak için geri dönüyor. Yasak onun hayatı anlamlandırışını büyük ölçüde belirlemiş durumda. Ve biraz da çarpık bir şekilde. Yasak hayatı bütün anlamlandırışını çok büyük ölçüde belirlemiş. Hem de biraz çarpık bir şekilde belirlemiş durumda. Ve tabii bu meseleyi, bu dönüşümü bir devrim olarak nitelendiriyor. Şimdi ben bununla başlama amacım böyle, böyle temiz bir ajitasyonla başlayayım falan değil. Biz üçüncü kuşak Müslüman feministi olarak travmatize edilmiş kadınların kızlarıyız. Bu yüzden önemli bence. Şimdi ikinci kuşak kadınların bizden ayrıca çok önemli bir nokta daha var. Şimdi onlar temel bir muhalefet ideolojisi olan ve devletin bizim devletimiz olmadığı noktasında çok net olan İslamcılığın etkisindeydiler büyük ölçüde. Fakat biz görece bizim hareket ettiğimiz bağlam Müslümanların devleti fethettiği, o yüzden devletin meşru hatta böyle giderek kutsallaştığı falan bir bağlam. Dolayısıyla muhalefet etmenin meşru zemini ayaklarımızın altından kaymış durumda. Bir diğer fark bence bizde yani en az ikinci kuşak kadınlar gibi çoktan tanımlanmış durumdayız, fakat onların sınırları daha çok işte ilerici, gerici, İslamcı, seküler gibi daha görece tartışılabilir, aşılabilir bir kamplaşma üzerine kuruluydu. Ama muhalefet eden başörtülü kadın olma pozisyonu bizi bugün doğrudan işte ihanet, nankörlük, terör gibi bir üçlemenin ortasına atıyor. Yani sen, sana onca özgürlük tanımış Müslüman iktidara karşı ayaklanıyorsan ya FETÖ'cü oluyorsun ya da işte FETÖ'cü oluyorsun. Verili olmanın bu hali işte gerici, yobaz, kara fatmalar olmaktan çok daha çetrefilli. Tabii bu arada bizim ne olduğumuzu, kim olduğumuzu anlamaya çalışırken Müslüman feministler olma ihtimalimiz akıllara gelmiyor maalesef. Bir diğeri de tabii biz görece daha feminizmin kitleselleştiği, popülerleştiği, bayağı bütün deliklere sızdığı falan bir dönemde feministleştik. Dolayısıyla ikinci kuşağa göre çok daha cesuruz. Evet, ben hem Müslümanım hem feministim demekte çok daha cesuruz. Onlar daha çok işte ben hem feminist statüden yararlanıyorum hem İslam ilimlerden yararlanıyorum. Ama ben feminist değilim, siz derseniz de hayır demem gibi falan böyle bir arafta bir pozisyonda duruyorlardı. Yani şeylere bakabilirsiniz. Yıldız Ramazanoğlu'nun bu işte din feminizmden fazlasını vaat eder argümanı. İşte Alev Erkil etti sanırım. İşte bir şeyler anlatıyor mesela, röportaj yapan kişi de diyor ki bu anlattığımız feminizm, hayır bu İslam'ın kalbidir, feminizm değildir falan diyor. Hala böyle bir şey var, orada bir kendini koruma refleksi var. Biz daha çok evet feministim diyebileceğimiz bir bağlamdayız. Son olarak, burada bayağı uzun bir sunum hazırlamış olabilirim, son dediğime bakmayın.
Ben de diyecektim, bitti mi?
Yok, şey, farklarımız, koşullarımızın sonuna geliyoruz. Biz üçüncü kuşak Müslüman kadınlar kendimize has, o özgün örgütsel hafızamızdan kopuk bir şekilde feministleştik. Yani aslında koalisyona çok daha açığız. Fakat bu biraz da yani koalisyonun arka planını bilmediğimizden, dolayısıyla koalisyonun anlamını okuyamamamızdan kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Yani sınırları ihlal etmeye, böyle taşmaya kategorilerden daha meyilliyiz. Fakat bu biraz da hafızasızlıktan diye düşünüyorum. Çok sembolik örnekler vereceğim. Birinci ve ikinci kuşak diyebilirim aslında. Annemlerden dinlediğim hatıralarla aslında falan bu kısmı oluşturdum. Çünkü böyle bir yazılmış, kaydedilmiş bir hafıza değil bu. Birinci ve ikinci kuşak Müslüman kadınların böyle ticari faaliyetler, yani bu sistem karşıtı faaliyetlerini yapmak için seçtikleri mekan, bir düğün salonu, çünkü çok daha politik olmayan bir görünüm vermek istiyorlar faaliyetlerine, artı bir de tabii kendi güvenlikleri için. Fakat önemli olan nokta şu, annemden her renk düğün salonu ile ilgili bir anı dinlediğimde aynı zamanda onun güvenlikçi politikalarla karşılaşmasına dair bir şey de dinlemiş oluyordum ve bu bizim kuşağın radikalleşme imkanımıza dair bence bir şey söylüyor. Ve mesela o dönemde ciddi bir kadın meselesiyle ilgili ciddi bir dergilerde tartışmalar dönüyor, ciddi bir üretim var vesaire. Fakat işte bizim bir online arşivimiz yok. Bunlar kaydedilmiş tartışmalar değiller, bulmak çok zor. Ben ailevi avantajından dolayı yakınlarda bulup okuduğumda görüyorum ki eğer aktarılsaymış bizim elimizi çok güçlendirecek bir şeymiş oradaki tartışmalar. Çünkü aslında biraz tartışılanı tartışıyoruz bugün. Fakat öncesinden habersiziz hala. Ve tabii şey de çok önemli bence hafızaya dair. Yani bu biz ve onlar arasındaki sınırı çizerken, politika yapmak biraz da böyle bir şey. Çünkü biz ve onlar arasındaki sınırı çizerken bunun hala tarihinden habersiz olmak bizi biraz ayağımızı şey yapıyor, kaydırıyor diye düşünüyorum deminden. Mesela Mazlumdere dair bir şey söyleyebilirim. O dönemde kadınların, Müslüman kadınların özgün örgütlenmeleri çok fazla yok. Bir Mazlumdere, iki Özgürder var daha çok mücadele ettikleri. Karma platformlar, fakat işte işlerinde kadın komisyonları var, o şekilde ilerliyorlar. Mazlumların Kıztaşı'ndaki şubesinin arka bahçesinden ihaleye uç valları taşındığını ben bizzat dinledim. Hani bu biraz şeyin de hafızası demek. Yani Müslümanların, İslamcıların o gün Kürt hareketiyle kurduğu aidiyet bugün bize aslında devletçileşme, sağcılaşma ve kadın düşmanı olma arasındaki o üçlünün bağlantısını okumaya dair bence iyi bir hafıza olurdu aktarılsaydı. Yine bu biz ve onlar meselesiyle ilgili. Dayağa karşı yürüyüşte, dayağın çıktığı yere de cennete de karşı dövizinin altında hidayetten, Hidayet Uksal'dan dinlediğim kadarıyla gayet başörtülü eylemciler bir tartışma yürütmüş. Fakat bu buraya aktarılmamış. Bence aktarılsa önemli bir hafıza olurdu. Daha proaktif bir örnek verip sonlandıracağım hafızasızlığımızı. Feminist olarak sahiplenebileceğim bir nokta da değil Süreyya Yüksel bir feminist olarak. Fakat çok önemli, çok güçlü bir figür. Bütün başörtüsü eylemlerinde iri yarı yapılı olduğu için önüne koyan polise gözdağı versin diye artı bir de benim babam dahil olmak üzere birçok hani size sizinle dayanışmaya geldik, desteğe geldik diyen Müslüman erkekleri de polisin elinden kurtarmış bir kadındır. Ve yani bu güç ilişkilerine yaptığı hoş bir jest mesela ve ben yani Süreyya'yı anmamızı bu anlamda önemli olduğunu düşünüyorum. En az Konca kadar fakat yani Konca Kuruş'un bile hakkını daha yeni yeni teslim ediyoruz. Yani bu hafızasızlığı üzerine çizmek istedim. Çünkü hani ikinci kuşak Müslüman kadınların bize bu hafızayı aktarma konusunda inisiyatif almamaları bir yana, daha hafızanın aktarılmasının önündeki yapısal engeller, işte kurumsallaşmanın olmaması falan diğer yana ama hafızayı böyle alalım bayraklaştıralım demiyorum ama önemsemenin politik bir anlamı vardır. O yüzden biraz böyle yüzeysel bir özet geçmek isterim. Bizden bir kuşak önceki Müslüman kadınların feminizme yaklaşarak, bir yandan feminizmle hesaplaşarak falan özelleşme uğrakları diyebiliriz. Şimdi şaşırtıcı bir şekilde 80'lerden 90'ların ortasına kadar İslamcılar kadın meselesini Zaman Gazetesi'nin kadın sorununun sayfasında tartışıyorlar. Ve 87'de Ali Bulaç'ın meşhur feministlerin kısa aklı yazısı böyle bayağı bir fırtına kopuyor. Bilmeyenler için şöyle özetleyebilirim. Ali Bulaç o yazısında şunu yaptı. Feministlerin aşağıladığı fakat o fıtratına uygun bir şekilde evini kalesi bellemiş kadını sahipleniyor. Ve tabii orada bayağı kadın düşmanı söylemleri var. Şurada isimlerini dizdiğim kadınlar da bir dizi itirazlarda bulunuyorlar. Feminizme sahip çıkıyorlar. Evet ben feministim demeden sahip çıkıyorlar. Ve işte fıtrat argümanına, kutsal aile ideolojisi, kutsal anneliğe, cinsiyetçi iş bölümüne işte bayağı ciddi reddiyeleri var. İşte diyorlar ki mesela sen evdeki kadına sahip çıkıyorsun çünkü sen haklarının bilincinde olan bir Müslüman kadından korkuyorsun. Müslüman erkeklere yani evlenmek için böyle fıtratına uygun bir şekilde evlilik kalesi belleyen kadının çok daha uygun olduğunu söylüyor Ali Bulaç'a. Böyle bir reddiyede bulunuyorlar. Aynı zamanda çok ciddi bir şekilde yani bu yaptığınız şey, bu söyledikleriniz vahye uygun değildir. Siz kendi menfaatinizi korumak için bunları söylüyorsunuz gibi eleştirileri var. Başta söylediğim din ve din yorumu ayrımı yani. Tabii bir yandan Ali Bulaç ve Dilipak gibi İslamcı erkekler çatışırken diğer yandan onların deyimiyle beyaz, seküler, ayrımlamacı feministlerle mücadele içindeler. Buna bir tık daha detaylı gireceğim birazdan. Bu kuşağın içinde daha muhafazakar bir kol var. Mektup dergisi etrafında örgütleniyorlar. Derginin mottosu kadınların kaleminden kadın erkek herkes için. Ama feminizme çok ciddi bir sırt çeviriş var. Yani bu kuşakta gördüğüm en feminizme mesafeli duran kol bu. İşte aileyi, toplumu ifsad eden, böyle kökleri batıda olan bir ideoloji olarak sunuyorlar. Ama derginin editörü Emine Şenkoğlu 88'de İslam'da erkek yazısıyla bence çok ciddi bir kırılmaya işaret ediyor. Çünkü burada da gördüğünüz üzere dergilerin isimleri böyle bayağı değişikliğe uğruyor ve paradigmatik bir değişiklik var burada. Yani daha çok aile bağlamından kopuk artık müstakil bir şahsiyet olarak Müslüman kadının sorunları ele alınıyor ama hala Müslüman kadının sorunları noktasındalar. Tabii ana akımdan bize gelen çok net bir eleştiri vardır. Siz özel olanın politikliğine çok vakıf değilsiniz. Değil mi? Ben mesela o dönem okuduğumda görüyorum ki bu cinsiyetçi iş bölümüne dair evle, evdeki ezilmemle dışarıdaki ezilmem arasındaki bağlantılara dair falan çok ciddi şeyler var. Edebiyat alanında özellikle üretimler var. Mesela sahurla gelen erkekler, özellikle dindar ailelerdeki katı cinsiyet rejimine bir şey var, bir eleştiri var o romanda. Bu dönemde çok belirleyici bir emperyal feminizm tartışması var. Cihan Aktaş ve Yıldız Ramazanoğlu bu şeyin, pozisyonun temel figürleri. Onlar İslam coğrafyası diyorlar. İşte 3. dünyadan kadınlarla çok ciddi bir deneyim bağı kurmaya çalışıyorlar ve diyorlar ki Batı'nın doğulu kadın dönüştürme projesinde feminizm çok emperyal bir araç olarak işlev görmüştür. Yani mesela o dönem Afgan işgalinin olduğu dönem ve diyorlar ki burka kadının ezilmesinin sebebidir. Dolayısıyla Afganistan işgalcisi kadına özgürlük gelecektir gibi bir pozisyon olan feministlere ciddi bir eleştirileri var. Bu sırada Hidayet'in meşhur doktora tezi yayınlanıyor. Bizim hala bugün daha elimizi güçlendiren çok yani ciddi bir çalışmadır. Başta yine söylediğim, bizim çünkü söylediğim gibi mücadelemizin çekirdeği o. Din ve din yorumu ayrımını çok güzel açıklayan bir doktora tezi yazıyor. Ama bu sırada yani kadın meselesi aslında ana akımda Kemalizm'le bayağı Kemalizm'in elinde şeriat meselesine haline gelmiş durumda. 97'de bu şeriata karşı kadın yürüyüşü çok kalabalık geçiyor ve bizim ikinci kuşak kadınlar bunu kendilerine çok ciddi bir tehdit olarak alıyorlar. Çok doğal olarak. Ve hatta bunu eleştirmek için, bu Kemalizm'le el ele olmayı eleştirmek için resmi feminizm kavramını kullanıyorlar. Şimdi bunlar genel olarak onların tartışa tüketemediği, büyük ihtimalle bizim de tüketemeyip bir sonraki mesle aktaracağımız falan meseleler. Ama bence bunlar içinden bize aktarılan en çetrefilli mesele aile meselesi.
Evet.
Ailenin mahiyeti meselesi aslında. Şimdi ikinci kuşakta şöyle bir pozisyon var. Ailenin dışında hayat varı çok net bir şekilde söylüyor. Ve işte erkeğin üreme merakıyla iktidar merakı arasında çok ciddi bir ilişki olduğunu söylüyor. Dolayısıyla aslında kadınları daha az üremeye davet ediyor. Bu o kuşak için çok marjinal bir karar yani. Yani genel evlerle aile arasında bir bağlantı kuran ve bence şu hala bile radikal kalabilecek çok güzel eleştirileri var. Fakat bu pozisyon çok daha marjinal tabii ki ikinci kuşağa göre. Baskın olan eğilim şu, Cihan Aktaş, Fatma Barbarosoğlu gibi kadınların savunduğu pozisyon daha çok. Aileyi daha meşru gören fakat işte ıslah edilmesi gereken bir kurum. Kadın için yeniden yaşanabilir bir yer haline getirilmesi gereken bir kurum olarak gören pozisyon. Bu çok daha hakim. Fakat bence şey olumlu. İslamcı dergilerin hepsinde o dönemde aile özel sayısı çıkıyor. Yani en azından meseleyi tartışılabilir olarak görmeleri güzel. Fakat işte hakim olan pozisyon dediğim gibi karma mecralarda, işte dergilerde genelde şu pozisyon. Modernizmin, kapitalizmin hatta feminizmin saldırılarına karşı Müslümanlar olarak savunmamız gereken bir değerimiz aile gibi böyle bir kabul görmüş bir eğilim var. Şimdi buradan bence bu noktadan işte bu 8 Mart'ta Allah mısınız aileniz batsın dövizi taşıyacak noktaya gelmemiz konuşmamız gerekiyor. Bence Nebi'nin şiirini okumayanlar için tekrar anmak isterim. Nebi'nin Adamın Büyüksün şiirde bence hangi noktadan nereye savrulduğunuz çok güzel özetleyen bir şey. Yani o cinselliğin politikasını yapan falan da bir şiirdi. Yani aslında ikinci kuşak Reçel'de yayınlandı. Reçel'de var hala. Yani ikinci kuşak ablalarım bizi böyle müstehcen, radikal, marjinal falan cesur buldukları bu noktaya nasıl savrulduğumuzu konuşmak istiyorum aslında biraz. Ama bunu şu şekilde konuşmak gerektiğini düşünüyorum. Tam da o gün Kemalizmle el ele gezen feminizm bugün nasıl bu noktaya geldiyse aynen o şekilde dönüştüğümüzü düşünüyorum. Yani temaslar, deneyimler ve işte o duvarlarda gelip kaçıp o taşma hali, o şeyde de başlıkta da o yüzden onu çok sevdim. O temaslar duvarlarda delikler açıyor ve biz oradan taşıyoruz. Bu yüzden de aslında biraz daha birbirimize benzemeye, birbirimizi anlamaya başlıyoruz. O değişimi biraz karşılıklı nasıl oldu onu anlatmak isterim. Takip ettiğim kadarıyla dergilerden bizim ikinci kuşakla seküler ya. Feministlerin yazın dünyasındaki ilk temasları bu dergi. Şimdi çok iyileştirici bir temas değil. Şöyle bir yazı bu. Çok tipik bir aydınlanmacı feminizm örneği. Benim başörtülü kadınla konuşabilmem için, yani benim onunla konuşabileceğim tek şey ona haklarından bahsetmek, ona feminizmi anlatmak, onun başörtüsünün ezilmesindeki rolden bahsetmek falandır diyor. Yani dolayısıyla ben eşit bir ilişki kuramam ve beraber mücadele öremem diyor çok net bir şekilde. Buna karşı bizim ikinci kuşakta kadınlar Ankara'da bir grup Müslüman kadın imzasıyla sert bir cevap yazıyorlar. Diyorlar ki bu yaptığınız kadınlara rağmen kadınlar için politika yapmaktır. Başörtüsü bizi mahkum mu ediyor? İslam feminizmle bağdaşıyor mu bağdaşmıyor mu? Bunlar bizim sorunlarımızdır. Önce meseleyi kendi çelişkilerinizden konuşmaya başlayın. Bu monoloğu bırakın ve biraz da lütfen bizim ne düşündüğümüzü merak edin diyorlar. Ve aynı yıl benzer bir tartışma feminist dergide de sürüyor. Orada da çok net hem mümine hem feminist olamaz deniyor. Yani biz yokuz aslında öyle bir şey var. Olmadığımız şeyinde noktasında var. Ve işte o temel argüman şu. Yani bu arada bunu görünce aklıma çok şey geliyor. Bizim kendi aramızda çok popüler bir referanstır Leyla Ahmet. bu Müslüman feministlerin mücadelesinin iki ihanet arasında olduğunu söyler. İhanet ile ihanet arasında. Çünkü ya Müslümanlığından vazgeçmelisin ya feministliğinden vazgeçmelisin. Aksi takdirde ya İslamcı erkekler ya da işte bu seküler feministler size o iş öyle olmaz diyecektir diyor. Burada da o iş öyle olmaz demişler. Müminen feminist olmamaz demişler. Erkek şerhine dayanarak bunu yapıyorlar. Yani mesela neden olmaz diye referans verdikleri her şey bizim dindar kadınlar olarak bile itibar etmediğimiz tepsiler, mealler. Yani erkek eliyle çıkmış referansları getiriyorlar. İşte dininiz böyle. O yüzden olamaz feminist diyorlar. 90'ların ortasına doğru izlediğim kadarıyla daha iyileştirici temaslar kurulmuş. Ama burada da biraz şey var tabii. Tartışılacak noktalar var. Benim çok önemli bulduğum bir değişim, dildeki değişim. İslam değil, politik İslam diyorlar. Hala başta bahsettiğim din değil, din yorumu ayrımına bir şey var artık. Onu kabul etme var. Onun kabul görmesi beni mutlu etti mesela pazartesi'de. Fakat hala gelinen nokta şu. Özel kamusal alana dair hak taleplerinde evet başörtülerle yan yana durabiliriz. Fakat özel alana dair sorgulamalarının önünde engeldir politik İslam diyor. Mesela bu bence çok meşru bir eleştiri, çok tartışılabilir bir zemin. Yani ben başörtüyle ne konuşabilirim ki, ona haklarını anlatırım falan gibi pozisyonlar farklı bir şey. O yüzden bence dilin dönüşümü o açıdan olumlu. Ve işte son örneğim o döneme dair. Başörtüsü yasaklarına karşı da pazartesi diyor ki çok basitçe, örtünmenin değil ama örtünme hakkının yanındayız. Örtünmenin neden yanında değiliz? Çünkü işte erkekleri tahrik etmemek için örtünmenin bedenim benimdir diyen feministlerce kabul görmesi mümkün değildir deniyor. Fakat şimdi ben bunu bayağı arkadaşlarımla okuduğumda şeyi düşündüm. Yani yanımda beraber bunu okuyup böyle bayağı hayretlere düştüm falan. Arkadaşımla bile örtünme motivasyonum aynıydı. Yani burada bir 5 tane başörtülü kadın oturalım, örtünme motivasyonumuzdan, özgürlük anlayışlarımızdan falan bahsedelim. 5'i 5 benzemez şey çıkacaktı. Dolayısıyla hem tekrar erkek şerhine dayanıyor. Yani biz erkekleri tahrik etmek için örtünüyorsak bu bir şeydir. Bu bir meal, bir tefsire dayanan, bir referansa dayanan bir argümandır. Ve erkek şerhidir. Aynı zamanda bizi çok homojenleştiren bir şeydir yani. Fakat tabii büyük ölçüde monolog halinde oldukları için hala bir temas çok gerçek anlamda olmadığı için bu şekilde bir argümanla çıkıyorlar. İkinci kuşak kadınların bu argümanlara karşı bizim de çok yaptığımız, bana da çok tanıdık gelen bir şeyleri var, halleri var. İslamcı erkeklerle çatışırken gayet feminizme sahip çıkan, o terminolojiden konuşan, o feminist, bayağı feministçe itirazları olan kadınlar seküler feministlerle konuşurken gayet Müslüman kimliklerini ön plana çıkarıyorlar, gayet hatta bariz bir farklılık politikası uyguluyorlar falan. Bunun biraz böyle sınırlarını, kendini koruma refleksi olduğunu, yani çok çok doğal ve bana da çok tanıdık gelen bir refleks olduğunu düşünüyorum. Yani saldırı altında olduğunu düşündüğün kimliğini savunuyorsun, hiç savunacağın yoksa bile falan. O yüzden bağlam böyle dili de, dilsizliği de, sözü de çok ciddi anlamda belirliyor. Mesela bu Amardin'in bu sayısı 2006 yılına ait ve bu anıtlardan da göreceğiniz üzere bu 80'lerin 90'ların üstenci, öğretici, aydınlanmacı dili yok. Ve mesela başörtüsü yasağı meselesi bir kadına karşı ayrımcılık, şiddet meselesi olarak ele alınıyor. Yani feminizme ilişkin bir mesele olduğu teslim ediliyor. Bu önemli. Ve mesela Aksu bizim kendi aramızda çok eleştirdiğimiz bu homojenleştirme eğilimine karşı bu zenciler birbirine benzemez yazısını yazıyor. Orada diyor ki aynen az önce söylediğim gibi örtünen kadınların örtünme motivasyonları, dini, feminizmi, anlama biçimleri çeşitlidir. Böyle homojen yekpare bir grup değildir bunlar diyor. Nilgün yine farklılığın meşru olduğunu, farklılık politikası yapmanın meşru olduğunu söylüyor ve işte farklı kadınlık durumları vardır ve bunlar arasında eşit bir ilişki vardır. Ve benim çok okurken içimi rahatlatan bir yazı yazıyor. Bence en önemlisi de bu deneyim, duygular falan meselesine çok kafayı taktığım için söylüyorum. Zeynep'in bu kamusal alanda başörtüsünü çıkarmak zorunda kaldığında kendini çıplak hisseden başörtülü kadın anlatısı var burada. Tabii bunu burada duymak, görmek beni etkiledi. Çünkü bu çok bize dair. Yani çok dışarıdan anlaşılamayacak bir şey. Neden çıplak olsun saçı görününce falan. O hissiyat, o alışkanlıklar, o duygular falan meselesinin burada Amargi'de tanınması, kabul görmesi benim içimi bayağı rahatlattı. Tabii ki bu karşılıklı dönüşümde önemli bir noktanın da bu feminizmin öznesi tartışmalarının olduğunu düşünüyorum. Mesela 2010'da Gülnur feminist politikaya sanırım yazmış. Ve diyor ki orada feminizmin amacı her kadının kendi kurtuluşunun öznesi olmaktır. Yani bu bizim yıllarca ikinci kuşağın da yaptığı, bizim de yaptığımız lütfen beni kurtarma isyanımızın bir şey tercümanı olmuş. Ve bence çok şeydi bu feminist özne tartışması çok dönüştürücüydü dil anlamında. Yine tabii yıl olmuş 2015 artık. Selin de başörtüsüyle feminizmin birbirine zıt gibi algılanmasının hem geçersiz hem de art niyetli olduğunu söylüyor. Yani hem mümine hem feminist olur diyor aslında. Aynı zamanda tabii şey çok önemli. AKP ile olan ilişkimize de değinmesi bence çok önemli. Çünkü bu bayağı bizim yaralarımızdan biri. AKP'nin yarattığı anlamda bir başörtülü kategorisi yoktur, geçersizdir. Her başörtülü AKP'li değildir. Her başörtülü AKP'nin dayattığı şekilde mağdur olmaz. Başka ezme ezilme ilişkileri de vardır. Böyle yekpare homojen bir grup değildir falan üzerinde duruyor. Ama en önemlisi bence şu. Başörtüler başörtülerinden ibaret değildir diyor. Bu çok nefes aldırıcı. Çünkü ben yani bunu okuyunca şunu düşündüm. Bir eyleme gidiyoruz. Elimizde işte pankart, döviz, bir şeyler, bayraklar falan. Ve ben onu o eylem bitene kadar bile taşımakta çok zorlanıyorum. Yani hani bir artık bırakasın, böyle ellerim serbest yürüyesin falan geliyor. Şimdi düşünün ki böyle bütün hayatınız boyunca, bütün gündelik hayatta böyle bir dinin, ideolojinin, toplumsal hareketin, hafızanın falan bayrak taşıyan olmuşsunuz. Çok yorucu bir şey. Dolayısıyla bu başörtüsünden ibaret olmamamız noktası çok nefes aldırıcı. Nefes alırken bir yandan böyle gerilimler de yaşadık. Şimdi SPK, orta örtüsüne başörtüsü serbestliğine karşı yasakçı bir pozisyonda bir metin yayınladı o dönemde. Ve işte ben şöyle özetleyebilirim yazıyı. Örtünen kız çocuklarının çocuklukları elinden alınır. Yani koşamaz, oynayamaz falan. Saçı kapalı olunca oynayamaz gibi bir şeyleri var, argümanları var. Buna karşı böyle birçoğu küçük yaşta örtülmüş kadınlarda oluşan karşı kalmıyor. Bir reddiye yayınlıyor ve diyor ki AKP ile olan savaşınızda bizi, ideolojik savaşınızda bizi alet etmeyin. Şimdi bu hala bizi homojenleştirme tavrıdır. Neden? Çünkü bizim babalarımız en az sizin babalarınız kadar ceberlik. Yani daha fazlası olduğuna dair bir şeyimiz yok. Bir temelimiz yok. Bilgimiz yok. Dolayısıyla en az sizin kadar, sizin babalarınız kadar ceberrüt olan babalarımıza en az sizin kadar karşı çıkabiliriz, mücadele edebiliriz, bir irade sahibiyiz. Dolayısıyla biz hepimiz kurbanlar değiliz falan. Ve bırak, bu benim mücadelem, ben sürdüreyim diyor. Hülya bir yazı yayınlıyor ardından. Genel olarak aslında yani başörtüsü bir erkek egemenliğinin sembolü olarak tasvir ediyor. O da yasağı savunuyor ve biraz hatta olayı psikolojikleştiriyor. Yani neredeyse annemizin gözüne girmek için kek yapmak gibi bir şeydir, örtünmek gibi bir şey söylüyor. Tabii bu bizi tekrar bu 80'lerde az önce gösterdiğim kadınlar için kadınlara rağmen politika yapmak tartışmasına iten bir yazıydı. Yani kendi içimizde bunu çok tartıştık. Bence bayağı geri döndüren, gerici bir yazıydı. Şimdi bu bir yandan da bu bağlam aynı yıllardan bahsediyorum. Gezi'nin de vuku bulduğu yıl. Şimdi bizim tabii AKP'nin günah keçileri olarak bayağı sokakta tacize uğradığımız yıllar. Bu kabataş ucubeliğinden bahsetmiyorum ciddi anlamda. Hem Gezi'ye katılan kadınlar olarak da rahatsız olduğumuz bir yıldı. Şimdi Gezi'deki arkadaşlar, katılan arkadaşlar bunu paylaştığında gördüğünüz, fotoğrafta gördüğünüz basın açıklaması. Fakat her şeye rağmen bir grup feminist hala bizim başörtülü olmamızdan, başörtülü kadın olmamızdan dolayı değil, kadın olmamızdan dolayı tacize uğradığımızı savunuyor. Buna karşı bir arkadaşımız 5 harfler düş gördüğünüz yazıyı yazıyor. Burada da basitçe şunu diyor. Hayır, biz olarak kaldığımız sürece bizimle sadece asimetrik dayanışmalar kuracaklar. O yüzden biz kendi örgütlenmelerimizle kendi alternatiflerimizi yaratmalıyız diyor. Belki işte Havle, Reçel bunlardan biri olabilir Rümeysa'nın bahsettiği. Tabi burada zemin şeye de kaymış durumda Gezi'den sonra hızlı. Bu dayanışmanın ayrıcalığının seküler feministlerin elinden kaydığı, mesela işte şort giyen kadınlara yapılan saldırılarda bayağı omzumuzda büyük bir yük hissettiğimiz, dayanışması dayanışabiliriz falan dediğimiz, o dayanışmanın ağır yükünü falan hissettiğimiz bir bağlama geçtik. Orada tabii bizim söz söylememiz çok belirleyiciydi. O yüzden bir şeyler söylememiz derdi vardı ama bir yandan da bu derdi pekiştiren şeylerden biri de şuydu. İşte solcular, feministler başörtüsü yasağında sizin yanınızda durdu ama siz şuna bir şey demediniz, siz şuna bir şey yapmadınız gibi bir darlama da söz konusuydu. Bu yüzden tabii omuzlarımızdaki yük bayağı ciddiydi ama yeteri kadar örgütlü olmadığımız için sanırım yeteri kadar da dayanışamadık. bir yandan sürekli biz de içkiniz, biz de varız falan dememize rağmen bir tarafımızın da dışarıda kaldığını hissetmemizin tek sebebi de böyle beyaz feminizm falan değil. Yani bir müsebbibi de biziz. Bizim yeteri kadar inisiyatif almamamızla ilgili de bir şey olduğunu düşünüyorum. Mesela burada 2 yıl önce yaklaşık bir laiklik tartışması döndü ve yani fotoğraflardan da gördüğünüz üzere çok başörtülü katılımcı neredeyse hiç yok. Biz de yoktuk maalesef. Ama ben mesela çatlak zeminden takip ettim ve şey çok iyileştirici geldi bana. Yani ilerici gerici kamplaşmasına düşmeden işte başka bir seküler, yine seküler mücadele ama başka bir seküler mücadele, işte hani bu sopasını kadınlara çevirmemiş bir seküler mücadelenin mümkünlüğü üzerine bir tartışma dönmüş. Bu bana çok iyileştirici geldi. Fakat hala tabii ki nasıl dönüşüldüğünü, bu dönüşmenin karşılıklı olduğunu hem seküler feminist hem bizim nasıl bir noktadan bir noktaya sağladığımızı özetliyor bu tartışma. Tabii biz bu laiklik tartışmalarından sonra bayağı hani iyi ki feministiz çünkü anlaşılmak çok güzel hissettiriyor falan derken tabii iyi ki feministiz noktasına geldiğimiz için böyle bir hamle de geldi. Şimdi Beril Alper kızlar böyle bir yan yana getirmekten. Bence çok güzel bir tespiti var. Yani bu ezan meselesi, ezanı ıslıkladılar meselesi sadece böyle seçime doğru bir kamplaştırma hamlesi falan değil. Aynı zamanda geri döndürülemez bir yola girmiş Müslüman kadınlara da bir mesaj. Yani ne demek? Seni kız kardeşim dediğin, yan yana yürüdüğün kadın senin değerlerini tanımıyor. Senin değerlerini hiç sayıyor ve hatta protesto ediyor, aşağılıyor gibi. Yani bu süreçte bir de yani tabii bir yandan da şey mesele, haysiyet meselesidir bu. Yani senin değerlerini aşağılıyor kız kardeşim diyorsun, beraber yürüyorsun falan ve biz işte feminizme göz kırpan kadınlar olarak şey yapacağız, onu bir onur meselesi haline getireceğiz. Böyle bir hamle olduğunu söylüyor Beril'in ve ben de çok katılıyorum. Leyla Ahmet'in teorize ettiği şekilde böyle bir iki tane mücadele alanı var. İşte bir yenilikçi erkeklerle savaşıyoruz, bir de seküler feministlerle falan gibi. Fakat ben hala şöyle, bunlar arasında bir hiyerarşi kuruyorum, bu mücadele alanları arasında bir hiyerarşi kuruyorum. Çünkü burada Ramazan, işte yani harcadığımız efor, bence burayla kurduğumuz ideolojik bağlı, duygusal bağla alakalı. Yani çünkü bence çoktan hala 80'lerin Ali Bulacı'nın argümanlarıyla karşımıza gelen Müslüman erkeklere şey diyebilme lüksüne artık sahibiz. Yani aslında mezhep imamımız, yani iletişimde mezhep imamımız bu konuda hasbiye olabilir. Yani erkeklere bir şey anlatmanın en iyi yolu bir şey anlatmamaktır. Yani 80'lerin Ali Bulacı çünkü hala karşımdaki. Ve tabii yani çok Allah'ın sopasıyla geldi karşıma. Çok şiddet epistemolojisi uyguladı. İşte sen şu sınırların içerisindeysen Müslüman değilsin, feminist olamazsın. Müslüman kadının feminizmle ne ilişkisi var, ne ilgisi var falan. Bunlarla da geliyorsa karşıma çok net bir şekilde... senin dinin sana, benim dinim bana diyebileceğimiz kendi mecralarımızı yaratmış bulunmaktayız. İşte yani Rümeysa açıkladı kendi mecralarımız. Bunları söyleyebileceğimiz, Müslüman erkeklerle mücadele edebileceğimiz. Fakat ben son zamanlarda, burada sanırım oradan kimse yok o kuşakta, üçüncü bir cephe daha açıldığını düşünüyorum önümüzde. Bu ikinci kuşak ablalar. Yani bu vakıf ablası tonuyla konuşan, böyle bizimle çok net bir iktidar ilişkisi kuran, çabalarımızın altını ideolojik olarak oyan, mesela büyük bir cesaretle ve belki toplumsal dışlanmayı da göz olarak bir şey söylüyorsun ve senin gençlik heyecanına veriyor onu falan. ve sonra kendi anılarından anlatıyor. Aslında bu çok net bir iktidar ilişkisi ve biraz da tabii yaş mesela. Bakıyorum yani bunu söyleyen kişi, işte benim az önce dergilerden falan bahsettim, 80'lerdeki kadın üretimden, bunları yazmış kişi olamaz diyorum. Hem yaşla beraber gelen bir sanırım muhafazakarlaşma var, hem de biraz bu konuda tek söz söyleme iktidarını falan kaybetmenin de telaşı olabilir. Ablalarla da böyle ciddi bir işimiz olduğunu düşünüyorum kendi adıma. Onların yaptığı gibi. Tabii onların bağlamı çok farklı. Kesinlikle yargılamıyorum ama bir şey, tasvirde bulunmak istiyorum. Biz kendi gettolarımızda hareket edelim. İhtiyaç hasıl olduğunda da kadın dayanışması adına feministlerle bir araya gelelim demiyoruz. Biz aslında çok gerekmedikçe Müslüman kadınlar olarak konuşmuyoruz. Yani kadınlar olarak, feministler olarak falan söylemeyi, eylemeyi tercih ediyoruz. Bu yüzden de bizi biraz asimile olmuş görüyorlar. Yani daha sekülerleşmiş, bu yüzden tekinsizleşmiş falan bir grup olarak görüyorlar bizi. Fakat işte tam da bu feminist politikayla kurduğumuz aidiyetten dolayı katıldığımız ortak mecralarımızda, yani çoğu da feminist mekanda olan, farklılıklarımızla bir arada olabilecek miyiz acaba gerçekten diye sorguladığımız, hayal kırıklığına uğradığımız birçok deneyim oldu. Bunlardan sanırım işte birkaçı şey olabilir. Şimdi bir buraya nasıl düşmüş var mesela, bir anlam verememe oluyor genelde. Yanlışlıkla mı geldi gibi. Mesela ben dava izlemeye gittiğimde davacı kadının yengesi, eltisi falan sanıyor.
Ya senin de aslında olmuştu.
Ya asla bu da bir feministtir, gelmiştir, izleyeceksiniz. Olmuyor. Davacının yakını sanıyorum, akrabası genelde. Bir buraya nasıl düşmüş var, bir bu feminist olamaz, olmamalı falan gibi bir şey var. Bir de böyle çok tatlı alanları rengi olarak görme konusunda. Tabii o da yumuşak, hoş falan ama yani o da aynı derecede mesela rahatsız edici oluyor. Yüzümü ben adalet yürüyüşünde yüzümü posterle kapattım diyor. Çünkü fotoğrafım çok çekiliyor. Genel olarak bize gelenleri şu iki soruyla özetleyebilirim size. Bir, neden feminist? İki, neden Müslüman? Şimdi neden feminist? Mesela çok net bir cevabım olabiliyor. Şimdi biz artık o ikinci kuşak gibi, 80'lerin o dergilerinde falan yazan yazardaki dil gibi karşımızda bir İslam'da kadın sorunu, Müslüman kadın sorunu falan görmüyoruz. Biz doğrudan iki cins arasında bir ezme ezilme ilişkisi görüyoruz, bir iktidar sorunu görüyoruz, bir çıkar çatışması görüyoruz ve dilimizi bu şekilde kuruyoruz. Bu yüzden bence ciddi anlamda feminizme içkin bir işte feminist özne pozisyonu diyebilirim. Şimdi mesela KŞKM bariz bir üçüncü kuşak Müslüman feminist örneği ve mesela referanduma hayır bildirisinde çok net aslında şeyi söylüyor. Evdeki sen devleti otoriterleştirirsen evdeki koca da otoriterleşir. Çok net söylüyor mesela özel olanın politiklerine dair bir işaret. Yine aynı örgüt cinsel istismar düzenlemesine karşı meselenin bir işte sistem meselesi olduğunu, tek tek erkeklerle ilgili olmadığını, bir sistem meselesi olduğunu, işte toplumun bütün kurumlarına sirayet etmiş bir erkek egemenliği olduğunu falan açıkça söylüyor. Başkent yani ikinci kuşak tarafından kuruldu ama bence bugünün Türkiye'si de feminist, Müslüman feminist olmayı da kapsayan bir pozisyon. O yüzden buraya aldım. Mesela pembe metrobüste yatmasına karşı çok net, siz sorunu çok yanlış tanımlıyorsunuz. Sorun kadınlarla erkeklerin bir arada olması değil de sorun bir sistem sorundur. Sorun erkeklerin bu cüret kendisini bulmasını meşrulaştıran bütün işte o sizin toplumsal kurumlarınızdır falan diyor. Mesela burada da Özge Can'ın ardından kadın cinayetlerinin altında mesela bu bence çok bayağı bariz bir feminist özne dilidir. Kadın cinayetlerinin temelinde kadınların bir cins olarak ikincileştirilmesi ve bu ikincileştirilmenin eril kanunlar tarafından meşrulaştırılması vardır diyor. Dolayısıyla şurada gördüğünüz üzere hem Müslüman hem feministiz diye açıkça diyebiliyoruz. İkinci soruya, bu neden Müslüman sorusuna değinmek isterim. Yani şey gibi, yani bizde de ikinci kuşak ablalar gibi şey demiyoruz. Yani din bize yeter, zaten İslam'ın özü eşitlikçidir, bizim feminizme ihtiyacımız yok, neden deniyoruz. Kendimce mesela bu feminist özde tartışmalarını çok ilgiyle takip ettiğim için oradan onlar yani Nüket Hoca'yla Gülnur tartıştıkça ben evet biz bu yüzden Müslüman feminist diyoruz diye mesela çok oturtabildim o kavramları. Gülnur diyor ki kategorilerle duruyor mu çünkü? Kategorilerle gerçeklik arasında çok sıkı bir bağ vardır. Dolayısıyla söylem düzeyinde oynadığın sürece bunu çok değiştirmen mümkün değildir diyor. Yani nedir? Bizim çok temel bir deneyim farkımız var. Yani bu çok bariz bir fark. Üzerine altını çizsek de, üzerine geçsek de, üzerinden geçsek de falan bu fark orada duruyor. Çok temel bir deneyim farkı var. Bir, bu yüzden Müslüman. İki, aynı tartışmada Nüket Hoca'nın söylediği gibi. Nüket'in, tamam. Öğrenciniz olarak tanıştım, o yüzden sanırım. Aynı tartışmada Nüket'in de söylediği gibi biraz da bu kategoriler söylemsel düzeyde kuruluyor. Yani biz çok temel bir politik ayrımın hala önemli olduğunu düşündüğümüz bir ayrımın altını çiziyoruz Müslüman derken. Yani bu farkı hala önemli buluyoruz. Yani açıkçası sadece erkeklerle değil, seküler feministlerle de eşit ama farklı olduğumuzu düşünüyoruz. Fakat bu farkın, bu Zeynep Direk'in o Amerika'daki yazısı o yüzden beni çok büyüledi. Bu farkın o sembolün yüzü örtmesi diyor. Bu farkın yüzümüzü örtmesini istemiyoruz. Yani başörtülü diye bir kategoriye hapsolup orada dilsizleşmek istemiyoruz. Yani biz farklı bir feminist özde pozisyon olduğumuzu düşünüyoruz ve bu iddiamızı da şöyle basitçe hani yaşam tarzı feminizmine döndürmüyoruz. Yani nedir? İşte benim feminizmden anladığım bu ve ben hayatıma devam ediyorum. Aynen bu şekilde demiyoruz. Biz gerçekten dönüşümü hedefliyoruz. Aynı zamanda yani bence erkek milletinin en kibirli, en kurnaz, en eli güçlü olan dindarlarıyla mücadeleye soyunuyoruz. Bence bu çok çetrefilli bir mesele. Bir yandan bu mücadele, bu zorlu mücadele sürdürürken Konca'nın akıbetini de göze aldığımızı hepimiz bence biliyoruz. Yani o gayet makbul olarak konumlandırılmış hayatlarımıza devam edebilirdik. Ama bunu reddediyoruz, makbul olmayı işte siz namakbul, biz makbul, bu hiyerarşinin bizi de mahkum ettiğini biliyoruz falan. Bu yüzden gayet en az seküler feministler kadar namakbul itirazlarda bulunuyoruz. toplumsal dışlanmayı da göze alıyoruz. Konca'nın akıbetini de göze alıyoruz. Ve dediğim gibi bence en zorlu erkek grubuyla mücadele ediyoruz. Bu yüzden de bence hala şeyde ısrar etmeliyiz. Biz müttefik değiliz. Biz gayet içkiniz. Yani biz buraya aitiz. Biz böyle arada bir kadın danışması adına bir araya gelinebilecek bir grup değiliz diye düşünüyorum. Bu kadar. Şimdi sabrınız için teşekkür ederim.
Bu kayıt 10 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir.